Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bugün konuğum İçerik Bulutu ve Rocketfy'in kurucu ortaklarından Ahmet Durmuşoğlu. Hoş geldin abi.
Can, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için de.
Çok rica sağ ederiz. Olun. Nasılsın?
İyiyim. Normalde böyle yayınlarda biraz heyecanlanıyorum ama sevdiğim ve tanıdığım insanlar olunca biraz evet. Daha rahat oluyorum.
Bayağı etkisi oluyor. Yani. Benim de aynı şekilde tanıdığım bir misafirim olunca daha güzel oluyor. Şimdi normalde klasik hep şey sorarız da biz. Kendini tanıtır mısın falan. Ben bu sefer öyle girmeyeceğim. Tamam. Direkt nokta atışı sorularla geleceğim. Birincisi, ne okudun? Lise olur, üniversite olur. Ne seni buraya getirdi? Oradan başlayalım.
Enteresan. Lisedeyken ben Agani reklamları çıkmıştı. Sanırım Ali Tarhan'ın.
Hatırlıyorum.
Lisedeyken reklamcı olmaya karar verdim.
Gerçekten mi?
Evet, lise sonundayken reklamcı olmaya karar verdim. Daha sonrasında bir vakıf üniversitesinde Ünsal Özkay diye bir profesör vardı. Rahmetli oldu. Onun orada çalıştığını öğrenince üniversite sınavlarında orayı yazdım. Oraya girdim. Orayı kazandım.
Bayağı daha hedefli gelmişsin.
Evet, yani o yaş için enteresan ama sanırım o dönemi hatırlayanlar bilir. Birazcık etkili olmuştu o reklam.
Tabii.
Dolayısıyla ondan sonra şey yaptım. Yani reklamcılık okudum. Üzerine pazarlama, üzerine yüksek lisans yaptım. Aslında kendimi hem alaylı hem okullu pazarlamacı olarak da tanımlıyorum. Son dönemlerde farklı şeylerim de var. İşte girişimci de diyorlar. Yeni yeni kavramlar da var. Bir sürü.
Süper. Ben bilmiyordum bu hikayeyi burada. Peki reklamcı olacaksın dedin ama böyle alt kırılım olarak işte metin yazarı olacağım ya da yönetmen olacağım tarzı bir şey var mıydı aklında?
Yok, bilmiyordum ki zaten. Yani reklamcılığın aslında.
Lisede zaten çok bilemezsin.
Bilmiyordum zaten. Hani öyle sadece onun yarattığı etkiden etkilenmiştim. Hayatım ilk ajansta başladı yani. Zaten ajansta 20 sene öncesinden bahsediyorum. Biraz yaşlıyım ben. Dolayısıyla 20 sene öncesinde bir ajansta başladım aslında. İş hayatına bir ajansta junior da değil, stajyer olarak girdim. Daha sonrasında iş hayatım hep bu sektörde geçti. Ama son 14-15 yıldan beri de hep internet endüstrisinde çalışıyorum. Yani ya kendi girişimlerimden önce de ya ajanslarda ya da kurulmuş startup diyebileceğimiz, o dönemler öyle tanımlanmıyordu, şirketlerde çalıştım. Ve pazarlama, iş geliştirme, bu alanlarda çalıştım.
Süper. Ben seni zaten girişimlerinden biliyorum. İşte Webrazi tarafından biliyorum, tanışmadığımız dönemlerde de. O zaman senin tanıdığım ilk girişiminle başlayacağım. Eros Pırlanta vardı. Ondan bahsedebilirsin. Nasıl pırlanta işine geçtin, ne yaptın?
Hep söylüyorum, ailede kuyumcu yok.
Doğru.
Normalde pırlanta işini Türkiye'de sadece kuyumcu aileleri yapar geçmişte. Bizim girdiğimiz dönemde kurucuları kuyumcu olmayan ilk girişim bizdik. Ne girişim diyorum. Çünkü bütün ekip tamamen işte internetten, e-ticaretten, o tarz yerlerden gelmiş.
Nereden geldi peki aklınıza? Durup dururken insan neden kuyumcu olmak ister? Aileden gelmiyorsa dediğin gibi.
Blue Nile diye Amerika'da bir şirket vardı. O dönem çok popülerdi. Biz üç ortaktık. Emre Güzeldal, bir ortağımız daha vardı. O kuyumcu kökenliydi. Aslında bu tarz işlerde vardı daha öncesinde. Ben zaten internet, o zaman bir ajansta yöneticilik yapıyordum bu arada. Performans tarafını yönetiyordum. Onlardan geldi teklif. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Sen işte internet tarafını, reklamcılık tarafını biliyorsun. Beraber yapabilir miyiz diye. Daha sonrasında hikaye öyle başladı. Blue Nile'i kopyalayacaktık aslında Eros Pırlanta'da. Eros Pırlanta ismi böyle çok eski bir kuyumcu ailesinin şeyi gibi düşünüyor. Hayır değil aslında. Tamamen.
Bilinen bir isim.
Evet, Kadıköy'de Nazım'da koyduk ismini, öyle söyleyeyim. Yani o kadar bir şey yeni. Erospırlanta.com'u o şekilde kurduk 2010'da. Dikey ticaretin çok revaçta olduğu bir dönemdi. O markafonların, trend yolların yükseldiği öyle bir dönemdi 2010-2011 yılları. Hatta Türkiye'ye yurt dışından paranın yağdığı bir dönemdi. Eros Pırlanta'yı o şekilde kurduk. Yani biraz hasbelkader girişimci oldum diyebilirim. 25 yaşındaydım yani.
Ve ne kadar süre devam etti? Senle ne kadar devam etti?
Biz Emre'yle beraber çıkış yaptık ondan.
Evet.
İçerik bulutunu kurmak için çıkış yaptık.
İlk exitiniz.
Zaten. Evet, ilk exitimiz. Küçük bir exitti ama exit yaptık. Eros Pırlanta'dan biz iki exitle çıktık. Bir tane exit, Eros Pırlanta, bir tane de içerik bulutunun kurulmasına sebep olan bir exitimiz var. Onu da Emek abi duymasın, Emek Kırbik, Düncom'un rakibine sattık. İki tane çıkış yaptık aslında bakarsan. Daha sonrasında içerik bulutunu kurduk. İçerik bulutu da tamamen bir içerik pazarlaması projesinden akla gelen bir fikirle yola çıkıp içerik bulutu fikri doğdu ve ondan sonra ilerledik yani.
Süper. Enteresan. Orada son sorum Eros'la alakalı. Benim bir pırlantacı daha tanıdığım var. Yine girişimci olarak, kuyumcu olmayan. O Amazon tarafına yöneldi. Şimdi yurt dışına bayağı pırlanta satıyor. Siz neden exit etmek istediniz? İçerik bulutu neden sizi bu kadar çekti? Yani pırlantadan daha getirisi olacağını düşündünüz?
Sanırım bahsettiğin kişiyi ben de tanıyorum. O bahsettiğin kişi eğer yani tanınan birisiyse evet. ben de tanıyorum. Çünkü biz girmeden, bizden daha sonra girdi o sektöre. Hatta konuşmuştuk onunla. O yurt dışına yöneldi. Şöyle, girişim, yani bunu, muhtemelen bu podcast'i, bu yayını dinleyenler, izleyenler girişimci ya da girişimci adayları olacaktır. Hı-hı. Girişimlerde ortak bir problem var. Ölçek problemi. Hı-hı. Bir iş ölçeklenebiliyorsa girişim olarak bence ve teknoloji ve girişim varsa bence startup olarak
tanımlanması gerekiyor. O yüzden SaaS'lar, yazılımlar çok popüler. Evet. Çünkü ölçeklemesi nispeten daha kolay.
Dolayısıyla Eros Pırlanta bizim o dönemde, kendi yetenek kabiliyet setlerimiz de olabilir ama önemli tarafı ürünü ölçekleyemiyorduk. Hı-hı. Dolayısıyla üçüncü ortağımıza çok bağımlıydık. O açıdan o işten çıkmak istedik ama asıl bizi heyecanlandıran içerik bulut tarafıydı. Hı. Ondan da çok kısa bahsedeyim istersen. Yani fikir nasıl aklımıza geldi.
Bir sonraki sorum olacaktı.
Ha, okay, süper. Bir sonraki sorunu tahmin ettim diyelim. Yani ölçeklenmediğini düşünüyorduk. İstediğimiz kadar ivmelenmiyordu ki biz 2011 yılında Türkiye'nin her yerine 24 saatte pırlanta satıyorduk. Ve milyon dolar seviyesinde yıllık satışımız vardı Eros Pırlanta'da. Sadece kurucuları pırlantacı olmayan ilk ekiptik. Dolayısıyla bütün oyunu aslında internetin ve reklamcılığın kurallarına göre oynadığımız için sektördeki büyük abilerin de çok dikkatini çekiyorduk yaptıklarımız. 2011'de her şey çok iyi gitti. Hatta Google'dan, Google bizi Türkiye'nin ve bölgenin en iyi KOBİ'lerinden birisi seçti. O dönem e-ticaret, Altın Sepet e-ticaretin etkinliğinde işte çok en iyi girişim seçildik. Her şey çok iyi gidiyordu. Hı-hı. Ben şimdi performans kökenli olduğum için hani o anlamda sayılarla biraz aram iyidir. 2012 yılında bir şeyi fark etmeye başladık. Biz şöyle düşün, ayda 30 bin lira harcıyoruz. Hı-hı. 30 bin kişi sokuyoruz gibi, düz mantıkla konuşuyorum. 30 bin kişi sokuyoruz. Gittikçe düşmeye başladı bu. Çünkü 2011'deki bu e-ticaretin ilk başta bahsettiğimiz imelenme mevzusu herkese sirayet etti. 2 yıl içerisinde, 1,5 yıl içerisinde 148 tane pırlantacı açıldı.
Rakipler geldiği için sizin şey düşmeye başladı. Evet. Sektörde yani, bir sıkıntı yoktu yani.
Bir sıkıntı yoktu. Hatta o zaman Google'la da işte görüşüyorduk. İşte hesaplarımızda bir problem var mı? Çünkü paid medya ile ayakta kalmaya çalışıyorduk. İşte Google'un GDN diyorduk o zaman. Şu an ne deniyor bilmiyorum. GDN deniyorduk. İşte ads yapıyorduk. Aha. Medya satın alma aklıyla Eros Pırlanta'da müşteri kazanıyorduk. Tabii ki SEO yapıyorduk ama orada da enteresan bir kırılım var. Yani organikten trafik kazanmaya çalışıyoruz ama hani bilmeyenler için söyleyeyim. Pırlanta'yı erkekler alır, onu da internetten aldığında iki şeye bakar. Fiyat ve performansa bakar. Evet. Bildiği de iki tane kelime vardır erkeklerin. Pırlanta ve tektaş.
Tektaş.
Şimdi bu iki kelime de dominasyonu yüksek kelimeler. Burada buranın...
Rekabet çok zor.
Çok zor. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazı markaların aranması bu iki kelimeden daha yüksek. Çünkü öyle özdeşmişler piyasada.
Evet.
O açıdan bizim müşteriyi daha önce yakalamamız gerekiyordu. Hı-hı. Ben o dönemde 2011 yılında içerik pazarlamasıyla ilgilenmeye başladım zaten. Nasıl ilgilen? Yani biraz da pazarlama kökenli birisi olduğum için bu müşterileri bir yerde yakalamamız lazım. O tam o an çok pahalı. Gittikçe müşteri düşmeye başlıyor. Hani az önce söyledim, 1,5 senede 148 tane sadece dikeyde pırlanta satan e-ticaret sitesi açıldı. Biz bunların hepsini Excel'de tutuyorduk. Trafiklerine bakıyorduk. Mesela bir saatten sonra tutamamaya başladık zaten. Dolayısıyla dedik ya biz bunları, yani müşteri veriye bir bakalım. Biz kime satıyoruz? 2-3 tane şey çıktı. 1- erkeğe satıyoruz. 2- bilindiğinin aksine sevgililer gününde, yılbaşında değil, evlilik döneminde satıyoruz. Dolayısıyla evlilik dönemindeki erkeklere hedefleyen bir içerik projesi yapalım dedik. Düğün yardımcısı...
Yani, o da düğün.com'a sattınız mı?
Evet, aynen. Evlilik.erosplanta diye bir subdomain açtık. En basit, akla ilk gelen. Aslında bu subdomain açılması da yanlış bu arada. Subfolder olması gerekiyor ama o dönemde o kadar daha şeydik yani, primitif bakıyorduk. Yapacağımız şey şuydu, insanlar pırlanta aramadan önce, tektaş aramadan önce evlilik döngüsünde daha önceki aşamalarıyla ilgili, yani müşteri satın alma döngüsünde öncesinde erkekleri yakalayalım, onları kukileyelim, siteye indirdikten sonra da kendi sitemizde satış yaptırtalım. Yani Eros Pırlanta'yı indirelim ve satış yapalım. Bu çok başarılı oldu. 6 ay içerisinde 200-300 bin organik trafikleri geçtik çünkü çok fazla rekabet yoktu. Hatta Emek bizi çağırdı, biz görüştük. Emekle. Yani hani çünkü ondan da trafik almaya başlamıştık. Orada çok başarılı bir hikayeydi o ve o hikayeden sepet değeri de çok yüksekti. Çünkü evlilik döneminde daha fazla harcama emeğiyle olursun. O iş çok iyi gitti. Eros Pırlanta'nın ömrünü uzattı, satışlarımızı arttırdı. Daha sonrasında şunu fark ettik. O dönem içerisinde in-house içerik üretmek çok zor. Yani içeride bir nişe yapacaksınız. Sektör daha endüstrileşmemiş. Yani içerik üreticisi kavramı daha yok.
Evet. Doğru. Hem insan bulmak zor hem maliyetli sanırım, değil mi?
Evet. Yani in-house bunu yapmak hem maliyetli, endüstrileşmediği için böyle bir kitle yok.
Evet.
Dolayısıyla pazarda sıkıntı var. Ajans bir elin parmaklarını geçmiyor. Hı-hı. Bizim aklımız o dönemde İçerik bulutu fikri geldi. Yani biz bu işi nasıl ölçekleyebiliriz fikri geldi ve içerik bulutu aslında bu hikayeden doğdu. Daha sonra evlilik.ros plantayı düğün yardımcısına çevirip düğün.com'un rakibine sattık. Onlar devam ediyor bu arada hala rekabet etmeye ama bilmiyorum, sanmıyorum çok rekabet edebildiklerini hala. Dolayısıyla onlar hala devam ediyor ve içerik bulutu hikayesi başladı. Aslında orada hani ilk sorduğun sorunun da cevabı olacak. İçerik bulutu bizi çok heyecanlandırdı. Evet. Oradaki ölçeği ve hikayenin gidişatı bizi çok heyecanlandırdığı için.
Başkasına bağlı olmama meselesi.
Evet, aynen.
Çünkü ben bunu benzer şeyde görüyorum. Yine takı örneği işte herkesin aklına şey geliyor. Ben kapalı çarşıdan takı alayım, yüzük alayım vesaire. Etsy'de satayım. Mantıklı, çok para kazanan da var ama şey kısmı beni her zaman korkutuyor. Birisine bağlı olma kısmı. Yani sürekli gideceksin çünkü fiyatı değişecek, bilmiyorsun. Tedarik edebilecek misin, stok olacak mı olmayacak mı bilmiyorsun. Ve bu işler gerçekten hep operasyon işleri zaten genellikle yani beni korkutuyor.
Kapalı çarşıda iş yapmayı, kapalı çarşıya bir erkek olarak gidip bir kuyum ürünü almak bile stresli bir şeydir. Bu arada biz o içerikleri üretirken bu kategorileşme, mesela erkek George nedir, H nedir bilmez. Bu arada pırlantanın renkleri vesaireleri var kalitesine göre. Onlarla ilgili içerik üretiyorduk. Aslında kuyumcuya gitmeden önce onları hazırlamaya da istiyorduk. Çünkü arıyor. İlk defa öyle bir şey. İşte düğün mekanı arıyor vesaire arıyor.
Evet.
Onları kukuluyorduk. Daha sonra indiriyorduk dediğim gibi. Yani biraz kuyumculuk tarafı korkulan bir şey. O açıdan internetten almaya da daha yatkın erkekler aslında.
Süper. Şimdi içerik bulutunu kurdunuz o zaman exit ettikten sonra. Benim en çok heyecanlandığım şey ilk satış, ilk müşteridir. Çoğu girişimcinin öyledir büyük ihtimalle. Hatta bu B2C olsa bile ben genelde hep şeyi tutarım. İşte ilk bir girişimim varsa, sattığım bir şey varsa ilk müşteri kim? Onu böyle aklımda tutmayı severim. Sizin içerik bulutunda ilk müşteriniz kimdi? Nasıl oldu?
Valla güzel soru. 10 seneyi geçti. 2014 Kasım ayında ilk satış yaptık biz herhalde. Evet, 2014 Kasım, Ekim ayında açtık, duyurduk. Hatta Webrise'de falan da çıktı. Çok kötü yorumlar geldi. Bir sürü kötü yorum
batar
geldi.
Batar falan mı dediler?
Ben onları tutuyorum. Hepsini sıkışatı
İlk habere mutlaka gibi. Batar bunlar
falan. İkinci haberde de geldi. Üçüncü haberde. Hepsinin sıkışatı var bizde. Hatta geçen gün bir LinkedIn'de bir post yayınladım. Bir yazı yayınladım. O yazıyı onun sıkışatını da koydum. Yani Türkiye'de böyle bir kültür var maalesef. Sizin başınıza da çok geldi
çok
biliyorum.
Evet.
Dolayısıyla onları tutuyorum. Batmadık. Hala da büyümeye devam ediyoruz. 10. yılımız oldu. İçinden de farklı girişimler çıktı bu arada.
Evet. Onlardan da bahsedeceğiz.
Dolayısıyla ilk müşteriyi çok hatırlamıyorum açıkçası. Ama şeyi hatırlıyorum. İlk büyük müşterimiz Çiçek Sepeti'yle hepsi buradaydı. Orada çalışanlar benim arkadaşlarım sektörde. Ben zaten sektörde daha önce az çok biliniyordum. İş yaptığım için. Bir de benim ajans geçmişim var. Ajans geçmişim olduğum için alamet bir görüşelim. Yani bir şeyler anlatıyorsun falan. İçerik bulutu ölçek dedik. En büyük problem o zaman çok adette kaliteli içeriği ürettirebilme problemi vardı. 2014'ten bahsediyorum. Zaten 4-5 tane ürün gamımız vardı. O dönem içerisinde bunları yapmaya başladık. Dolayısıyla ilk hatırladığım büyükler Çiçek Sepeti.
Peki, nasıl ikna ettiniz? Arkadaşların var tamam ama arkadaşlar da bir yere kadar etkili oluyor. Onların da ikna etmesi gereken içeride birileri oluyor.
Denemesi bedava. Ben hala 10. yılda toplantılarda bazen büyük satış toplantılarında.
Anahtar kelime bu o zaman.
Evet, denemesi bedava. Deneyin diyordum. Şaşırıyorlardı. Çünkü şöyle söyleyeyim Çağrı, hala öyle. İçerik, bu arada çok primitif bir dönemden bahsediyorum. İçerik pazarlamasını markalara bile anlatırken çok büyük zorluk yaşadığımız yıllar oldu. Biz o anlamda çok mütevazi olmayacağım. 10 yıldır içerik pazarlaması anlatıyoruz. Yani 10 yıldır videolar, etkinlikler, bir sürü şeylerle içerik pazarlaması anlatıyoruz. Binlerce markayı anlattık. Dolayısıyla nasıl ikna ettim? Şöyle, denemesi bedava. Bir de şeyi görüyorlardı. En büyük problemleri şuydu. Biz bir içerik bulutu bir ajans değil bu arada. Hani bundan da bahsetmek gerekirse. Bir model. O model üzerinde bir pipeline var. O pipeline'da bazı kalite ve hız faktörlerini biz yönetebiliyoruz.
Şöyle desek peki yanlış olur mu? Sen beni düzelt. Ben markayım. Bir de içerik üreten insanlar var. Bu direkt sıfırdan içerik üretenler de olabilir. Çeviri yapan tercümanlar da olabilir.
Doğru.
Siz
aynen.
İkisi arasında köprüsünüz, doğru mu?
Doğru. İçerik üreten, içerik üreticileri, artık teknik guru dediğimiz bizim içerik üreticileri var. Yani örnek
editörleriniz
veriyorum.
Editörleriniz var, kalite kontrolü yapan.
teknik içerik üreticileri var. Konularında uzmanlaşmış. Doktor olabilir bu, tıpta mimar falan. Olabilir, tıp olabilir. Çok var bu arada. Bir sürü hastane grubuyla çalışıyoruz. Çevirmenler vesaireler var. Bir tarafta da markalar, KOBİ'ler ve ajanslar var. Bunların arasındaki o süreci 10 yıldan beri bir platform üzerinden yönetebiliyoruz ve ölçeklememizi de bu sağlıyor. Dünyanın farklı yerindeki bir içerik üreticisine, Güneydoğu Asya'daki bir içerik üreticisiyle Chicago'daki bir markayı bir araya getirebilecek bir platformumuz var. Ve bu 10 yıldan beri ölçeklenerek devam ediyor. Aslında genel modeli bu.
Harika. O zaman işte girişimcilere söyleyeceğimiz, verebileceğimiz bir şey varsa, birincisi bu söylediğin denemesi bedava. Bunu zaten pek çok SaaS da yapıyor. 14 gün ücretsiz deneyin ya da tek içerik, 3 içerik ücretsiz deneyin falan gibi. Bir de benim gördüğüm, eğer baştan bedava veremiyorsan şey yapıyor. Bunu özellikle fiziksel üründe yapıyorlar. İade edebilirsin. 30 gün içinde iade edebilirsin. 45 gün içinde iade edebilirsin gibi. Bu ikisi önemli. Peki benim yine bir sorum var. Biraz daha kişisel olabilir. Dışarıdan gözlemimle şunu görüyorum. Senin Webrazi ile ara neyi? Yani herhangi bir girişim yapsan haberini yayınlatabiliyorsun ya da gidip konuşma yapıyorsun vesaire. Çünkü dışarıdan hep şey diyorlar. Yeni başlayan girişimciler özellikle Webrazi haber gönderdiyse ve yayınlanmadıysa hemen şey yazıyorlar. Ya parayla yayınlıyor bunlar falan. Ben parayla yayınlamadıklarını biliyorum işte. İçeride yazar arkadaşlarım olduğundan da biliyorum vesaire. Basınla, özellikle bu tarz basın kuruluşlarıyla ilk başta nasıl iletişim kurulur? Ara nasıl iyi tutulur? Sen bunu nasıl başardın onu anlat.
Bu arada şunu söyleyeyim. Aram iyi değil. Aslında öyle bir şey de yok. Yani Arda Kutsal'ı tanıyorum. Hı hı. Ama öyle bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, öyle bir muhabbetimiz yok. Çok bugüne kadar Webrazi'ye 1 TL bile ödemedim. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir şeyine. Etkinlikleri dahil olmak üzere. Etkinliklere de davet aldım. Dolayısıyla...
O zaman aranı ya abi.
Konuşmacı olarak davet aldım. Ondan dolayı. Yani bizim girişim medyamız var. Hı hı. Girişim medyamızda bazı unsurları var. Onlara nasıl yaklaşması gerektiği... Onlar şunu istiyor. Diyor ki ben bir mecrayım. Mecrada yayınlamak için birkaç tane faktör var. Bir, maalesef sadece yatırım. Yani çok yatırım odaklı bizim girişim. O süreçten bahseden, çok detaylı analiz yapan, onları yapan kimse yok. Ben hala olduğunu görmüyorum. İkincisi de derdinizi doğru anlatmak. Gerçekten demo yollayabilmek. Biz içerik bulduğunu 2014'te ilk kurguladığımızda demo yolladık ve biraz dedik ki biz bunları yazdık ki demo gönderin. Demo gönderdik. O süreci, pipeline'ı gördüler. Kendileri test ettiler. Dolayısıyla doğru bir şekilde aktardığın zaman bana kimse şey demedi. Hani sadece reklama karşılardı mesela. Hani kendi ürününü çok övme. Evet. Hani bunu yapabilirler. Kendi ürününü çok övme. Ürünün fonksiyonunu ve ne işe yaradığını anla. Bu e-girişim için de geçerli. Pipeline için de geçerli. Dolayısıyla biz üçüne de herhangi bir şey ödemediğimiz gibi hiçbiriyle de kişisel bir dostluğum da yok. Ama oradaki yöntemi biraz çözdük. Yani doğru bir şey vermen lazım. Şunu unutuyor insanlar. Onu yayınlamak onun görevi değil.
Evet.
Onu yayınladığında onun trafik kazanması ve ilgi çekmesi gerekiyor. Ona göre içeriğini planla. Onlar yayınlıyor zaten. Sorun yok.
Bana da hep yazıyorlar işte. Kolay değil de ücretli çıkabiliyor muyuz falan. Ben hep şunu sorum. İlgi çekici bir hikayen var mı? Var. O zaman gel anlat.
Doğru. Yani sonuçta senin de burası da İKAS'ın mecrası. Evet. İKAS da kendi mecrasından bir şeyler anlatmak ve birilerine ilham olmak istiyor. Hı-hı. Aslında bir anlamda içerik üretip müşterilerini konsolide ediyor bir tarafta. Doğru. Müşterilerine ulaşmak istiyor. Hepimizin yaptığı bu. Şu anda benim yaptığım da mesela bu video yayınlanırsa eğer, Soner arkadaşımız var burada bize destek olan. Soner yayınlarsa bu videoyu beni çoklayacak aslında. Doğru. Ben başka bir yerde bir şey anlatırken bunu başka bir zaman diliminde başka birisi dinleyecek. Aslında içerik bulutunun beni hala 10. yılda heyecanlandıran şeylerinden birisi de bu.
Aynen öyle.
Markaları çokluyoruz biz. Yani birden fazla yerde birden fazla şey söylemesini sağlayan şey content aslında içerik. Onun için çok önemli ve değerli.
Çok mantıklı. Kadir Köymen benzer bir şey söylemişti. Şimdi sürekli konuşmalara vesaire davet ediyorlar. Seninle de konuştuk az önce etkinlik meselesine. Bir etkinlik yaptığınızda üniversite olsun dışarıda olsun ortalama gelen kişi sayısı iyi bir etkinlikse bile 300-500. Çünkü salonun da bir kapasitesi var sonuçta. Doğru. Şey diyordu Kadir Köymen, ya öyle yapacağınıza gelin video çekelim ya da beni canlı yayına alın. YouTube'a koyalım. 5000 kişi izlesin. Hem benim de zamanımdan tasarruf etmiş oluruz falan diye. Çok mantıklı gelmişti.
Doğru.
O zaman.
Ben bu mantığa kendi açımdan, yani kendi şirketimiz açısından çok uzun yıllar hep şey yaptım. Bakmadım. Hı-hı. Yani çıkmadım, davet edildim, gitmedim. Hı-hı. Bir sürü etkinliğe gittim. Doğru değil. Bir anlamda kendi markanızı ya da kendi kimliğinizle markanızın kimliğini birlikte inşa etme süreciniz var. Biz onu hani ben sektörde artık 20. yılım oldu. Hani bir şekilde zaten tanınıyoruzdur diye öyle bir şeyim vardı. Hani çıkmamıza gerek yok. Ama bir şekilde insanların sizi duyması, markanızı duyması, hikayenizi yaratmanız lazım.
Aslında 20 yıl sonra da artık yeni insanlar geliyor. Onlara tekrar tanıtmak gerekiyor.
Yani öyle bir durum da var. Hani İKAS da içerik. İKAS'ın ilgi çekmesindeki en büyük faktörlerden bir tanesi içerik. İçeriği kullanıyorsunuz. İçerik pazarlamasını çok iyi kullanıyorsunuz. Dolayısıyla biz seninle şu anda Soner izin vermez ama akşama kadar konuşabiliriz içerik pazarlaması. Çünkü içerik pazarlaması noktasında hani hem kurucunuzun Mustafa'nın hem de İKAS markasının içerik özelinde bir ilgisi, yatırımı ve şeyi var.
Tabii.
Dolayısıyla bu markanıza her anlamda fayda sağlıyor. Benim işimde aslında ya da benim ekibimin işinde, bizim ekibimizin işi de 10 yıldan beri markaların bunu anlatmak.
Doğru.
Süper. Biraz bunu anlatıyoruz yani.
Şimdi oradan Rocketfy'a da geleyim. İçerik Bulutu'ndan başka projeler de çıktı dedin. Rocketfy onlardan biri. Nedir İçerik Bulutu'ndan farkı? Rocketfy'da ne yapıyorsunuz? Ondan bir bahset istersen.
İçerikbulutu.com aslında markalara, KOBİ'lere, ajanslara içerik üreten bir platform biliyorsun. Biz bunu artık çok ölçekli yapıyoruz. Bu bölgenin en büyüklerinden birisi biziz. Hem adet açısından söylüyorum hem çeşitlilik açısından söylüyorum. Yani bir hastane grubunun içeriklerini de biz üretiyoruz. Hepimizin bildiği e-ticaret şirketlerinin içeriklerini de biz üretiyoruz. Aslında biraz da e-ticaret şirketleriyle hemhal olmamızla, onlardan biraz dayak yememizle başladı hikaye. Biz Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin neredeyse tamamının içerik projelerinde hep lead ettik. Onların içeriklerini biz ürettik. Bu bazen pazarlama içerikleri de olabilir. Müşterilerini konsolide etmek istedikleri için. Bizim bazen yapısal diye tanımladığımız web sitesi içerikleri de olabilir. O dönem içerisinde markaların bizden farklı talepleri oluyordu. E-ticaret büyük markalardan bahsediyorum. İşte şunu yapabilir misiniz? Bizim de ekipte şöyle bir kültürümüz var. Bunu yazılım yapabiliyorsa insan yapmasın. Hep böyle küçük küçük ürünler çıkarıyorduk. İşte küçük Chrome extensionlar, küçük bilmem neler, küçük onlar, küçük API'lar. API işte içerik bulutuna bağla, otomatik senin CMS'ine içerikler insin, WordPress'ini bağla insin gibi bir sürü böyle ürünler yapıyorduk. Daha sonrasında şeyi fark ettik. Hala bu kanıdayız bu arada. Pazar yerleri, yani hepimizin bildiği işte...
İsim verebilirsin bu arada rahat ol.
Amazon, Trendyol, Etsy, Hepsiburada. Artık herkes pazar yerine de dönmeye çalışıyor ya. Arama motorlarına dönüşüyor. Çünkü arama motorlarında mantık basittir. Bir milyonlarca indeks vardır. O indeksler arasında sen sıralama kazanmak istersin. O sıralama sana trafik ve para kazandırır. Doğru. Amaç budur. Nettir yani. Hatta işte Google'un sayfası 20 yıldır çok fazla değişmiyor. 11 tane liste var. İşte Ads'leri falan reklamları koyuyorlar ama... Böyle bir mantık var. Oradaki indeks faktörlerinin adını yani onu dönüştüren şey SEO. Biz aynısının şeyde de olacağını düşünüyoruz. Pazar yerlerinde de olacağını düşündük. Sebebi basit. Pandemi sonrası e-ticaret katlanarak arttı. Katlanarak arttığı için işsiz kalan, başka iş yapan herkes pazar yerlerinin ilk model olduğu için ilk pazar yerlerine girerler. Orada iş yapmaya başladılar. Binlerce, on binlerce satıcının olduğu bir yerde fiyatın dışındaki faktörleri yönetmen lazım. Onları yönetebilecek SaaS bir yazılım üzerinde çalışmaya başladık. Rocketfy fikri oradan çıktı. Zaten birinci yılımızı doldurmadan da yatırım aldık.
Harika. Ben Rocketfy'nin ne olduğunu biliyorum ama hiç şey olarak bakmamıştım işte. Pazar yeri SEO'su yapmanıza yardımcı olan bir SaaS ürünü diye bakmamıştım. Evet. Çok mantıklı. Orada yine içerik bulutundaki ortağın Emre ile yapıyorsunuz. Başka kimse var mı?
Eski teknik ekibimizin liderlerinden Rüstem var. Rüstem bizim artık yol arkadaşımız. Şu anda da ortağız zaten. Birlikte içerik bulutu.com'da çok güzel işler yaptık. Çok yetenekli insanları belli bir süre sonra bir işin parçası ya da var olan işin parçası yapmak zorundasınız. Mecbursunuz buna. Rüstem'le birlikte yola çıkmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok yetenekli bir yazılımcı, teknik insan. Dolayısıyla oradaki ortağımızla beraber Rocketfy'ı kurduk. 3 ortağız. Bir de yeni bir ortağımız var. Tabii yani bir sene önce işte bir yatırım şirketi ortağımız
var. Evet, artık yatırımcılar da ortağımız olduğu
ortak.
İçin.
Zor ortak diyoruz.
Süper. O zaman yeni sorum şununla alakalı. Emre'yle uzun yıllardır çalışıyorsunuz ve benim videolarda bazen bahsettiğimiz, aramızda da konuştuğumuz ya ortaklık çok zor. Çok. Her yerde zor. Türkiye'de bence çok daha zor ve uzun ortaklıklar çok görmüyoruz. Evet. Sizin sırrınız var mı bununla alakalı? Nasıl oldu?
Sırrımız var bence.
Ne kadar yıldır bu arada berabersiniz?
Yok öyle bir şey yok değil mi? Neredeyse 14-15
yıldır. 15
yıldır. Yani biz Zeros Brand'la ortaktık. Dünyanın Rocketbuy'da, İçerik Bulutu'nda, bütün şirketlerde ortaktık. Ya şöyle, birbirini tamamlaman gerekiyor ortaklarda. Hı-hı. Birilerinin bir şeyleri sahiplenmesi, bir şeyleri yapması gerekiyor. Birilerinin de başka bir şey yapması gerekiyor. Herkesin ayrı uzmanlıkları olması gerekiyor. Birbirine dürüst olman gerekiyor bence ortaklıklarda. Evet. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani burada dinleyen girişimciler, izleyen girişimciler de vardır. Gerçekten eşinden çocuğundan daha fazla görüyorsun.
Tabii.
O kadar fazla mesai yaptığın bir insanla iyi anlaşmak ve birlikte yol almak zorundasın. Dolayısıyla çok zor, hiç kolay demiyorum ki benim ortağım pırlanta gibi bir insan. Zaten pırlanta tarafında pırlanta gibi bir insan Emre abi, yani Emre Güzeldal. Ama yine de çok zor. Biz de çok zorlandık, kavga ettik vesaire. Ama ben hani iyi niyete çok önem veriyorum.
Tabii.
Bir de gerçekten iyi niyetin dışında, insani faktörlerin dışında bence ortakların, yani iş kuracak kişilere önerim şu olur. Hani birden fazla şirket kurmuş, bazılarını batırmış, bazılarını büyütmeye devam eden birisi olarak söylüyorum. Ortaklarınızı seçerken aynı kategoriden seçmeyin.
Değil mi?
Aynı pencereden aynı yere bakıyorsunuz. Çok yanlış. Farklı yerlere bakan.
İşte bir pazarlamacı, bir teknik co-founder gibi.
Kötü
bir satışçı
polis, iyi
gibi.
Polis. Ya biz bazen Emre'yle kötü polis, iyi polis oluyoruz. Bu arada rol için değil. Karakterlerimiz öyle. Hı-hı. O savunuyor, ben saldırıyorum. O saldırıyor, ben savunuyorum. Hı-hı. Bu şirketi konsolide eden, tutan, dengede tutan bir faktör bence.
Evet. İlginçtir. Dün bir avukat arkadaşımla buluştum. Onun da işte hukuk bürosunda ortağı var ve uzun yıllardır beraber çalışıyorlarmış. Aynı soruyu ona da sordum. O da şeydi zaten, bizle beraber başlayan, ortaklı başlayan bütün arkadaşlarımız ayrıldı, biz kaldık falan dedi. Sebebini sordum, şeydi, gözü tok insanla ortaklık yapmak kolay dedi.
Emre Güzeldal. Heh. Net. Ortağım yani.
Baya aydınlattı beni. Çünkü genelde zaten açgözlülükten bu ortaklar arasındaki sorunlar
doğru
oluyor. Yani
iki yerde problem çıkıyor. Hı-hı. İşler kötü gittiğinde ve işler çok iyi giderken.
İyi gittiğinde, değil mi?
Ortada çok problem çıkmıyor. Herkes böyle şey, acaba iyi olur mu? İyi giderken ve kötü giderken anlıyorsun. Dolayısıyla biz iyi gittiğimiz günlerimiz de oldu. Kötü gittiğimiz günlerimiz de oldu. Ama hı-hı, dediğim gibi iyi niyet, birbirini tamamlamak, birbirine güvenmek önemli unsurlar. Ama ben şunu öneririm ortaklara. Hani biz öyle yapmadık ama mutlaka bu işi Amerikalılar gibi yapmak gerekiyor.
Evet.
Yani bu işe muhasebeciniz ve avukatınızla başlayın. Sözleşmenizi yapın. Hiçbir şeyi ortada bırakmayın.
Evet.
Abi, kardeş vesaire hiç önemi yok. Çünkü dünya da değişiyor. Bu arada bizim kuşağımızın ismini bilmiyorum ama hani ben artık 40 yaşına geldim. Bilmiyorum. Kuşak da değişiyor. Evet. Yani insanların işe bakışı, işten beklentisi, paraya bakışı, paradan beklentisi falan da değişti. Dolayısıyla bizim kuşak biraz daha bence tamahkar. Yani hı-hı, Emre benden daha da büyük. 6-7 yaş. Hı-hı. Biz biraz daha tamahkarız. Yani bence bunlara dikkat etsinler. Mutlaka avukat ve muhasebeci olması da bulundursunlar. Yazılım zaten şey, yani yazılım, hı-hı, önemli. Yazılı olarak da evet.
Yazılı olarak,
yazılı
evet.
Olarak
da ben yanlış söyledim. Orada şey konusu da bence Amerikalılar gibi yapılması lazım. Ortaklıkta da böyle, hatta ekiple çalışırken de şeyi görüyoruz. TLC'de falan izliyoruz ya, böyle bayağı işle alakalı kavga ediyorlar. Sandalyeleri atacak kıvama geliyorlar. Sonra kaldıkları yerden devam ediyorlar. Hani kişisel algılamamak sorunları.
Kesinlikle. Biz de
işte bırakmak çok vesaire.
Aynen.
Çok.
Ben onu kendi ekibimle de konuşuyorum. Yani ben ekiple ilgili bir şeye kızdığımda ya da onlar bana kızdığında diyorum ki bu iş.
Evet.
Biz şu anda Ahmet'le Ayşe arasındaki iş problemini konuşuyoruz. Bunu çözebiliriz. Hı hı. Ama farklı bakalım. Ben sana kızdım ya da sen bana kızdın. Ama bunu geride bırakmamız lazım.
Aynen.
Yani o anlamda gerçekten duygusal olmamak gerekiyor. İş iştedir. Ama işe de iş gibi bakmak lazım.
Kesinlikle.
Bu arada. O çok önemli.
Son sorum. İçerik Bulutu ve Rocketfy'ın geleceğiyle alakalı. Planlar neler? İşte İçerik Bulutu'nu exit ederiz, Rocketfy'la devam ederiz mi? Ya da ikisini beraber exit ederiz mi? Yoksa ikisi böyle devam edecek, büyüteceğiz. Nasıl olacak?
Burada enteresan, ilk defa bir yayında söylediğim, ekibin dışında bir şeyden bahsedeyim o zaman. Hı hı. İçerik Bulutu içerisinden aslında iki girişim doğurdu. Hı hı. Bir tanesi Rocketfy. Hatta bir vücut buldu, bir şirketleşti ve bir VC'den yatırım aldı. Bir fondan yatırım aldı. Onun dışında biz 2017 yılından beri, 2018 yılından beri AI'la uğraşıyoruz. Yani uğraşıyoruz derken çok eski bir dönem, doğru.
Evet.
Hatta bunu işte bazı etkinliklerde ekran görüntüsü atıyorum. Bizim CTO'muz aynı zamanda işin ortaklarından, partnerlerinden Umut'a ben mail atmışım. 2018 ya da 2017 yılında bir yeri fark ediyorum ben. Hı-hı. Amerika'da Wordsmith diye bir şirket. AI ile içerik üretim konusunda uzmanlaşmış bir ekip. Hı-hı. Ama çok primitifler o dönemde bile. Devasa bir ekipleri var. Onu fark ediyorum. Bunlar kafayı yemiş. Bunlara bakalım, toplantı yapalım yazmışım. Ve biz onlarla görüştük, demolar aldık vesaire yaptık. Çok erken dönemde AI konusuna bakmaya başladık. Türkiye'de
OpenAI'la da seninle konuşmuştuk. Böyle evet. İlk beta'ya katıldık falan demiştim.
Biz Türkiye'de ilk private beta'yı alan, belki dünyada da sıralamadık. Private beta'yı 2019 yılında aldık. Yani daha ChatGPT API vermiyordu.
Evet.
Halka inmemişti, tırnak içinde söyleyeyim. Hollywood yıldızlarıyla bu kadar reklamı yapılmıyordu. Hı-hı. O API'nin üzerine çok çalıştık. Dolayısıyla daha sonrasında Contentco AI diye bir ürün çıkardık. Contentco AI'yı ayrı bir ürün olarak da konumlandırdık. Şu anda yaptığımız iki şey var. Bir, Contentco AI'ın ürünümüzde oldukça iyi çıktılar sağlıyoruz. Yani işte atıyorum Shopify'a bağlanabiliyor.
Contentco içerik bulutunun global versiyonu değil mi?
Contentco global versiyonu. Contentco AI'da tamamen AI üzerine. Aynen. Ama şu anda işte onu anlatacağım ilk defa. Hı-hı. Biz aslında bunları birleştiriyoruz artık. Yani Hı-hı. ben artık içeriğin... Biz işte software as a services modeli var içerikte, ajans modeli var içerikte, bir pazar yerinden gidip bir içerik üreticisini bulup alma gibi modeller var, freelancerla çalışma modelleri var. Bunların tamamını tek bir domain üzerinden yönetebilecekleri bir platform üzerinde çalışıyoruz. Bunların birleştirmekle ilgili bir fikrimiz var. Çünkü AR to human konusunda çalışıyoruz. Hı. Yani şöyle kısaca özetleyeyim. Biliyorsun 10 yıldan beri içerik bulutu var. Contentco evet. var. Dünyanın farklı yerlerinde içerik üreticileri, çevirmenler var. Bu bizim network'ümüz aslında. Biz buna network diyoruz. Bir de artık teknolojimiz var. Contentco evet. AI var. Bu ikisini bir araya getiren AR to human üzerinde çalıştık ve çok başarılı oldu. Şu anda globalde hepimizin bildiği markalara hizmet veriyoruz AR to human modelinde. Bunların hepsini bir tek potada eritip content as a service modeline geçeceğiz. Yani evet. content'i nasıl istediğine sen karar ver. Yolları burada hazır. İsmi yani içerik bulutu da olabilir sanmıyorum
ismi
ama.
İsmi önemli değil.
İsmi önemli değil yani.
Bence daha global gideceksiniz
evet,
gibi duruyor.
Evet, aynen öyle.
Peki çok teşekkürler abi. Ben ağzına sağlık.
Ederim. Çok sağ ol
davetiniz için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bize takip edeceğiz
çok
tüm mecralarda.
Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Yine tekrar
ben
görüşürüz.
Ben başarılarınızı ve yatırımınızı kutluyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Yolunuz açık olsun. Sağ ol.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.